Ayrım 17, sayfa 174. Nietzsche tüm bunların ardında gülmek, şikayet ve kinden ibaret bu üç içgüdünün, bu üç mekanizmanın veya bu üç tutkunun oyunu ve mücadelesi olduğu için anlarız der. Klosowski çevirisinde alaya alma, verlachen, acıma, beklagen ve tiksinme, verwünschen istençlerini önerir. 1982 baskısı. Cilt 5, sayfa 222. Fransızcaya çevirenin notu. Bu açıdan birkaç şeyi ele almak gerekir. Öncelikle bu üç tutkunun veya bu üç itkinin gülmek, acımak, tiksinmek ortak yanlarının nesneye yaklaşmanın, onunla özdeşleşmenin bir biçimi olmaları değil, tersine nesneyle aramıza mesafe koymak, ondan farklılaşmak veya kendimizi ondan kopuk bir biçimde konumlandırmak, gülme yoluyla ondan sakınmak, şikayet yoluyla onu değersizleştirmek, ondan uzaklaşmak ve gerektiğinde kin yoluyla onu yok etmenin bir biçimi olmaları olduğunu saptamaktır. Sonuç olarak bilginin kökünde yer alan ve onu üreten tüm bu itkilerin ortak yanı nesneyle aramıza mesafe koymak, ondan uzaklaşma ve aynı zamanda onu uzaklaştırma, nihayet yok etme istencidir. Bilginin ardında nesneyi kendine yaklaştırmaya, onunla özdeşleşmeye yönelik ve hiç kuşkusuz karanlık bir istenç değil, tersine ondan uzaklaşma ve onu yok etme karanlık istenci vardır. Bilginin radikal kötülüğü. Böylece ikinci önemli düşünceye geldik. Bu itkilerin gülmek, acımak, iğrenmek hepsinin kötü ilişkiler düzenine ait oldukları düşüncesi. Nietzsche bilginin arkasına, bilginin köküne, bilinecek nesneyi bize sevdirecek bir tür etki, bir tür itki veya tutku koymaz. Daha ziyade tehditkar ve kendini beğenmiş şeyler karşısında bizi kin, küçümseme veya korku tavrına yerleştiren itkiler koyar. Eğer bu üç itki, gülmek, acımak, nefret etmek, bilgiyi meydana getiriyorsa, bu Nietzsche'ye göre Spinoza'da olduğu gibi yatıştıkları veya uzlaştıkları veya bir birliğe eriştikleri için değildir. Bu tersine kendi aralarında savaştıkları, karşı karşıya geldikleri içindir. Bu itkiler mücadele ettikleri, Nietzsche'nin deyişiyle birbirlerine zarar vermeyi denedikleri, savaş halinde oldukları için bu savaş halinin anlık bir durağanlaşmasında bir duruma, sonunda bilginin iki kılıç arasındaki kıvılcım olarak ortaya çıkacağı kopmaya varırlar. Demek ki bilgide nesneye bir upuygunluk, bir kendine katma ilişkisi değil, daha ziyade bir mesafe ve tahakküm ilişkisi vardır. Bilgide mutluluk ve aşk gibi bir şey değil, kin ve düşmanlık vardır. Birleşme değil, geçici iktidar sistemi vardır. Batı felsefesinde geleneksel olarak sunulan büyük temalar Nietzsche'nin belirtilen metninde tümüyle sorgulanmıştır. Batı felsefesi bu kez Descartes'a göndermede bulunmak zorunlu değildir, Platon'a kadar gidilebilir. Bilgiyi her zaman logos merkezcilikle, benzerlikle, upuygunlukla, ahiret mutluluğuyla birlikte nitelemiştir. Bütün bu büyük temalar şimdi sorgulanmaktadır. Nietzsche'nin niçin Spinoza'ya gönderme yaptığı buradan yola çıkarak anlaşılmaktadır. Çünkü Spinoza, bütün batılı filozoflar arasında upuygunluk, ahiret mutluluğu ve birlik olarak bilgi düşüncesini en uzağa götürmüş olan filozoftur. Nietzsche, bilginin kökünde kin, mücadele, iktidar ilişkisi gibi bir şeyi merkeze koyar. Nietzsche'ye göre filozofun niçin bilginin doğası hakkında en kolay yanılan kimse olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü filozof bilgiyi her zaman upuygunluk, aşk, birlik, barışçılık olarak düşünür. Oysa bilginin ne olduğu öğrenilmek istenirse filozofa özgü yaşam, varoluş, asetizm biçimine yaklaşmamamız gerekir. Bilgi gerçekten bilinmek isteniyorsa, ne olduğunu bilmek, kökü, oluşumu içinde kavranmak isteniyorsa, filozoflara değil, siyasetçilere yaklaşmak, mücadele ve iktidar ilişkilerinin neler olduklarını anlamak gerekir. Bilginin ne olduğu, sadece bu mücadele ve iktidar ilişkilerinde, şeylerin kendi aralarında, insanların kendi aralarında birbirlerinden nefret etme, birbirleriyle mücadele etme, birbirleri üzerinde tahakküm kurmaya çalışma, birbirleri üzerine iktidar uygulamak isteme biçimleriyle anlaşılabilir. Bu türden bir analizin bizi bilginin bilgi olgularının ve bilgi öznesinin siyasi tarihiyle etkili bir tarzda nasıl tanıştırdığı böylece anlaşılır. Fakat önce mümkün bir itiraza cevap vermek isterim. Bütün bunlar çok güzel, fakat Nietzsche'de yok. Nietzsche'nin bunları söylediğine sizi inandıran sizin kendi sayıklamalarınız. Her yerde iktidar ilişkileri bulma, bu siyaset boyutunu bilgi tarihine veya hakikat tarihine kadar dahil etme takıntınız. İki cevap vereceğim. Önce Nietzsche'nin bu metnini kendi ilgilerim ölçüsünde ele aldım. Bunun bilginin Nietzsche'ci kavrayışı olduğunu, çünkü bu konuda birbirleriyle oldukça çelişik sayısız metin vardır, göstermek için değil, fakat sadece benim hakikat siyaseti diye adlandırdığım şeyin tarihsel bir analizi için bir modeli kullanmamıza sunacak belli unsurların Nietzsche'de var olduğunu göstermek için. Bu Nietzsche'de gerçekten de var olan bir modeldir ve hatta bunun Nietzsche'nin eserinde bilgi anlayışının görünüşte çelişik bazı unsurlarını kavramak için en önemli modellerden birini oluşturduğu kanısındayım. Gerçekten de bilginin keşfinden Nietzsche'nin anladığı şeyin bu olduğu kabul edilirse, eğer bütün bu ilişkiler bir anlamda onların sonucundan başka bir şey olmayan bilginin ardındalarsa, Nietzsche'nin bazı metinleri o zaman anlaşılabilir. Önce Nietzsche'nin kendinde bilginin olmadığını ileri sürdüğü bütün metinler. Bir kez daha akla Kant'ı getirmek, iki filozofu birbirine yaklaştırmak ve bütün farklılıklarını göstermek gerekir. Kantçı eleştirinin tartışma konusu ettiği şey, kendinde olanın bilgisinin, kendinde bir hakikatin veya bir gerçekliğin bilgisinin olabilirliğidir. Ahlakın soykütüğünde Nietzsche şöyle der: bundan böyle filozof beyler, saf akıl, mutlak tinsellik, kendinde bilgi gibi çelişik kavramdan kendimizi iyi koruyalım. Nietzsche, La Genealogie de la Morale, 3. deneme, asetik idealler ne anlama gelir? Sayfa 309. Dahası, güç istencinde Nietzsche, tıpkı kendinde bilginin olmaması gibi, kendinde varlık olmadığında ileri sürer. La Volonté de Puissance, 1885-1888, çeviren G. Bianquis, Cilt 1, Kitap 1, Yaşama atfedilen yüksek değerlerin eleştirisi, sayfa 92. Ve bunu söylediğinde Kant'ın kendinde bilgiden anladığı şeyden tamamen farklı bir şeyi belirtir. Nietzsche, bilginin bir doğası, bilginin bir özü, bilginin evrensel koşulları olmadığı, fakat bilginin her seferinde bilgiyle aynı düzeye ait olmayan koşulların tarihsel ve anlık sonucu olduğunu söylemek istiyor. Bilgi gerçekte etkinlik olarak değerlendirilebilecek bir olaydır. Bilgi ne bir yetenek ne de evrensel bir yapıdır. Evrensel olarak kabul edilebilen belli unsurları kullandığında bile bilgi sadece sonuç, olay, etki niteliği taşıyacaktır. Nietzsche'nin bilginin perspektif bir karakteri olduğunu ileri sürdüğü metinler dizisi böylece anlaşılabilir. Nietzsche, bilginin her zaman bir perspektif olduğunu söylediğinde Kantçılıkla empirizmin bir karışımı olacak şekilde bilginin insanda belli koşullar tarafından, insan doğasından, insan bedeninden veya bilginin kendisinin yapısından, türeyen sınırlar tarafından sınırlandırıldığını söylemek istememektedir. Nietzsche, bilginin perspektif karakterinden söz ettiğinde, bilginin sadece kendi aralarında farklı ve özlerinde çoğul belli edimler biçimi altında var olduğunu belirtmek istemektedir. İnsan varlığının belli şeyleri şiddetle ele geçirdiği, belli durumlara tepki gösterdiği, onlara güç ilişkileri dayattığı edimler. Yani bilgi her zaman insanın kendini içinde bulduğu belli bir stratejik ilişkidir. Bilgi etkisini tanımlayacak olan bu stratejik ilişkidir ve doğası içinde ister istemez tarafgir, dolaylı, perspektif karaktere sahip olmayan bir bilgi hayal etmek tamamen çelişkili olacaktır. Bilginin perspektif karakteri insan doğasından değil, her zaman bilginin polemik ve stratejik karakterinden türer. Mücadele olduğu için ve bilgi bu mücadelenin bir etkisi olduğu için bilginin perspektif karakterinden söz edilebilir. Nietzsche'de bilginin hem en genelleştirici hem de en tikel şey olduğu yolundaki sürekli tekrarlanan fikri bu nedenle buluruz. Bilgi şematize eder, farklılıkları göz ardı eder, şeyleri birbirine indirger ve bunu da hakikatte hiçbir temeli olmadan yapar. Bu nedenle bilgi her zaman bir bilmemedir. Diğer yandan bu bireyleri, şeyleri, durumları her zaman kabaca, kurnazca ve saldırganca hedefleyen bir şeydir. İnsan ile bildiği şey arasında özel bir mücadele, bir kafa kafaya gelme, bir çatışma gibi bir şey oluştuğu, hazırlandığı ölçüde bilgi vardır. Bilgide her zaman çatışma niteliği taşıyan ve bilgiyi her zaman tekil yapan bir şey vardır. Bu, görünürde karşıtlık içerisinde olan Nietzsche metinlerinde tanımladığı şekliyle bilginin çelişkili özelliğidir. Genelleştirici ve her zaman tekil. İşte Nietzsche metinleri üzerinden genel bir bilgi teorisi değil, fakat bu konferansların konusunu toplumdaki güç ilişkileri ve siyasi ilişkilerden yola çıkarak belli bilgi, savoir alanlarının oluşumu sorunu ele almayı sağlayan bir model böyle oluşturulabilir. Şimdi çıkış noktamı yeniden ele alıyorum. Üniversite ortamının Marksizme ilişkin sahip olduğu belli bir anlayış içinde veya üniversiteye dayatılan belli bir Marksizm anlayışı içinde yapılan analizlerin temelinde her zaman güç ilişkilerinin, ekonomik koşulların, toplumsal ilişkilerin bireylere önceden verildiği, fakat bununla birlikte dayatıldıkları şeyin bir tür yanılgı olarak düşünülen ideolojilerle ilgili durumlar hariç kendiyle özdeş bir özne olduğu fikri vardır. Böylece bu çok önemli ve aynı zamanda güçlük çıkaran ideoloji kavramına varıyoruz. Geleneksel Marksist analizlerde ideoloji bir tür negatif unsurdur. Öznenin hakikatle ilişkisi veya sadece bilgi ilişkisinin toplumsal ilişkiler tarafından veya bilgi öznesine dışarıdan dayatılan siyasi biçimler tarafından bulandırıldığı, karanlıklaştırıldığı, örtüldüğü olgusu bu öğe dolayısıyla ifade edilir. İdeoloji, bu siyasi veya ekonomik varlık koşullarının aslında hakikate açık olması gereken bir bilgi öznesi üzerindeki işareti, damgasıdır. Bu konferanslarda gösterme iddiasında olduğum şey, siyasi ekonomik yaşam koşullarının bilgi öznesi için aslında nasıl bir peçe veya engel olmadığı, fakat bilgi öznelerinin ve dolayısıyla hakikat ilişkilerinin bu ilişkiler üzerinden oluştuğudur. Belirli türdeki bilgi özneleri, belirli hakikat düzenleri, belirli bilgi alanları ancak öznenin, bilgi alanlarının ve hakikatle ilişkilerin oluştuğu yer olan siyasi koşullardan yola çıkarak var olabilirler. Bir hakikat tarihini ancak bu büyük bilgi öznesi, hem kökensel hem de mutlak bir özne, temalarından kendimizi kurtararak, gerektiğinde Nietzsche'ci modelden yararlanarak yapabiliriz. Toplumumuzda hala dolaşımda olan, hala kendini dayatan ve sadece siyaset alanında, gündelik davranış alanında değil, bilim düzeninde de geçerli olan hakikat modellerine kaynaklık eden hukuksal pratiklerden yola çıkarak bu tarihin kimi ana hatlarını sunacağım. Bilgi oluşumları kendilerini dışarıdan bilgi öznesine dayatmayan, tersine bilgi öznesini kuran siyasi yapılarla ilgili hakikat modelleri bilimde bile bulunur. Bugün size bir yıldan beri önemli ölçüde demode olmuş bir konu olan Oidipus hikayesinden söz edeceğim. Freud'dan bu yana Oidipus hikayesi arzumuzu ve bilinç dışımızı anlatan en eski fabül olarak kabul edilmiştir. Oysa geçen yıl Deleuze ve Guattari'nin kitabı Anti-Oidipus'un yayımlanmasından bu yana Oidipus'a yapılan göndermeler tamamen farklı bir rol oynar. Deleuze ve Guattari, Kapitalizme e Şizofreni, Cilt 1, La Anti-Edipe, Paris, Edominut, 1972. Deleuze ve Guattari, baba anne oğuldan oluşan Oidipus üçgeninin ne zaman dışı bir hakikati ne de arzumuzun derinlemesine tarihsel bir hakikatini ortaya çıkardığını göstermeyi denediler. Bu ünlü Oidipus üçgeninin tedavi içinde onu kullanan psikanalistler için arzuyu denetim altında tutmanın, arzunun bizi çevreleyen dünyayı kuşatmamasını, bu dünyaya yayılmamasını, aile içinde kalmasını ve ana baba ile oğul arasında neredeyse burjuva bir küçük dram olarak seyretmesini sağlamanın bir yolunu oluşturduğunu göstermeye çalıştılar. Demek ki Oidipus doğanın bir hakikati değildir. Fakat Freud'dan bu yana psikanalistlerin arzuyu denetim altında tutmak ve onu toplumumuz tarafından belirli bir anda tanımlanmış bir aile yapısına sokmak için kullandıkları bir sınırlandırma ve zorlama aracıdır. Başka deyişle Deleuze ve Guattari'ye göre Oedipus bilinç dışımızın gizli içeriği değil, fakat psikanalizin tedavi sırasında arzumuza ve bilinç dışımıza dayatmaya çalıştığı bir zorlama biçimidir. Oedipus bir iktidar aygıtıdır. Tıbbi ve psikanalitik iktidarın arzu ve bilinç dışı üzerinde bir uygulanma tarzıdır. Bu tür bir sorunun bana çok çekici geldiğini ve benim de Oedipus hikayesi diye ileri sürülen şeyin ardında arzumuzun ve bilinç dışımızın her zaman yeniden başlayan sonsuz tarihiyle değil, bir iktidarın, siyasi iktidarın tarihiyle ilgili bir şeyi araştırmaya can attığımı itiraf edeyim. Söylemeye çalıştığım her şeyin, Deleuze'un daha derinlemesine anti-Oedipus'ta gösterdiği her şeyin, gazetelerde söylenenin tersine geleneksel olarak yapı diye adlandırılan şeyle ilgili olmadığını hatırlatmak için bir parantez açayım. Ne Deleuze, ne Leuthard, ne Guattari, ne ben asla yapı analizleri yapmıyoruz. Kesinlikle yapısalcı değiliz. Benim yaptığım şeyin ve başkalarının benden daha iyi yaptığı şeyin ne olduğu bana sorulacak olursa, bir yapı araştırması yapmadığımızı söyleyebilirim. Bir kelime oyunu yapacağım ve hanedan araştırmaları yaptığımızı söyleyeceğim. Kültürümüzün tarihinde bugüne kadar en gizli, en karanlıkta, en derinden kuşatılmış olarak kalan şeyi ortaya çıkarmaya çalıştığımızı söyleyeceğim. İktidar ilişkileri. İlginç biçimde toplumumuzun ekonomik yapıları siyasi iktidar yapılarından daha iyi tanınmakta, daha iyi listelenmekte, daha iyi ortaya çıkarılmaktadır. Bu konferanslar dizisinde ekonomik yapılarla, ekonomik üretim ilişkileriyle değil, yaşamımızın bütün örgüsünü kuşatan siyasi ilişkilerle ilişkiye sokulursa, açıklanabilecek bir dizi fenomene yer vererek siyasi ilişkilerin hangi biçimde yerleştiğini ve kültürümüze derinlemesine dahil edildiklerini göstermek istiyorum. Sofokles'te okuduğumuz haliyle Oedipus tragedyasının, bu trajedinin bağlı olduğu mitsel temel sorununu bir yana bırakıyorum, henüz toplumumuzun kurtulmadığı iktidar ile bilgi, savoir arasındaki, siyasi iktidar ile bilgi arasında belirli bir ilişkiyi nasıl temsil ettiğini ve bir anlamda bu ilişkiyi nasıl tesis ettiğini gösterdiğini iddia ediyorum. Bizim medeniyetimizde bana öyle geliyor ki gerçekten bir Oedipus kompleksi vardır. Fakat ne bizim bilinç dışımız ve arzumuzla ne de arzu ile bilinç dışı arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Eğer Oedipus kompleksi varsa bu bireysel düzlemde değil, kolektif düzlemde görülür. Arzu ve bilinç dışı konusunda değil, iktidar ve bilgi, savoir konusunda. Analiz etmek istediğim bu tür bir komplekstir. Oedipus tragedyası esas olarak Yunan hukuk prosedürlerine ilişkin sahip olduğumuz ilk tanıklıktır. Sofokl, Edipe Roy, Fransızca'ya çeviren P. Masqueray, Paris, Les Belles Lettres, Collection de l'Université de France, 1940. Herkesin bildiği gibi bir hakikati bilmeyen insanların, bir hükümran, bir halk sözünü edeceğimiz bir dizi teknikle hükümranın hükümranlığını bile tartışma konusu eden bir hakikati keşfetmeyi başardıkları bir hikaye söz konusudur. Oedipus tragedyası demek ki bir hakikat araştırmasının hikayesidir. Dönemin Yunan hukuk prosedürlerine tamı tamına uyan bir hakikat araştırması yöntemidir. Bu nedenle önümüze çıkan ilk sorun, arkaik Yunan'da hakikati hukuksal biçimde araştırmanın ne olduğunu bilme sorunudur. Yunan hukuk usulünde hakikat arayışına ilişkin sahip olduğumuz ilk tanıklık İlyada'ya uzanır. Patroklos'un ölümü vesilesiyle düzenlenen oyunlar sırasında Antilokos ile Menelaos'u karşı karşıya getiren anlaşmazlığın hikayesi söz konusudur. Homer, İlyada, Cilt 4, Şarkı 23, 262-652, Fransızca'ya çeviren P. Mazon, Paris, Les Belles Lettres, Collection des Universités de France, 1938, sayfa 108-123. Bu oyunlar arasında her zaman olduğu gibi mümkün olduğu kadar yakından etrafında dönülmesi gereken bir sınırdan geçerek gidişli ve dönüşlü olarak yapılan bir araba yarışı vardır. Yarış yapılır ve dönemeçte başta olanlar Antilokos ve Menelaus'tur. Bir kuralsızlık meydana gelir ve Antilokos birinci geldiğinde Menelaus itiraz eder ve ödülü verecek yargıca veya jüriye Antilokos'un kurala uymadığını söyler. İtiraz, itilaf, hakikati nasıl meydana çıkarmalı? İlginç bir şekilde Homeros'un bu metninde görmüş olana, sınırın yanında olan ve olup bitene tanık olmuş olması gereken ünlü tanığa başvurulmaz. Tanık olarak çağrılmaz, ona hiçbir soru sorulmaz. Sadece rakipler Menelaos ile Antilokos arasında tartışma vardır. Tartışma şöyle gelişir. Menelaos'un bir kural çiğnediniz suçlamasından ve Antilokos'un kural çiğnemedim savunmasından sonra Menelaos meydan okur. Sağ elinizi atınızın alnına koyun, sol elinizde kamçıyı tutun ve kural çiğnemediğinize dair Zeus önünde yemin edin. O anda Antilokos bir sınama olan bu meydan okuma karşısında sınamayı reddeder, yemin etmeyi reddeder ve böylece kural çiğnediğini kabul eder. AGE 581-585 sayfa 121. İşte hakikati ortaya koymanın, hukuksal hakikati meydana çıkarmanın özel bir biçimi. Tanık yoluna gidilmez. Fakat bir tür sınama oyunundan, bir rakibin diğerine meydan okumasından geçilir. Biri meydan okur, diğeri riski kabul etmeli veya reddetmelidir. Eğer tesadüfen riski kabul etmiş olsaydı, gerçekten yemin etmiş olsaydı, olacak şeyin sorumluluğu, hakikatin nihai keşfi doğrudan tanrılardan beklenirdi. Ve eğer yalan yere yemin edilmişse, bu yemini yapanı cezalandırarak yıldırımıyla hakikati ortaya çıkaracak olan Zeus olurdu. İşte eski ve çok arkaik hakikat sınaması pratiği budur. Hakikat, bir tartışma, bir tanık, bir soruşturma veya zorbaca bir soruşturmayla değil, bir sınama oyunu yoluyla hukuksal olarak ortaya çıkarılır. Sınama, arkaik Yunan toplumunun özelliğidir. Orta çağın ilk başında da bununla yeniden karşılaşacağız. Açıktır ki, Oidipus ve tüm Tebai sitesi hakikati araştırırken kullandıkları model bu değildir. Yüzyıllar geçmiştir. Yine de Sofokles'in tragedyasında sınama yoluyla hakikati ortaya çıkarmanın bir veya iki kalıntısına rastladığımızı gözlemlemek ilginçtir. Öncelikle Kreon ile Oidipus arasındaki sahnede. Oidipus, bütün bunları sadece benim iktidarımı almak için, benim yerime geçmek için uydurdun diyerek kayınbiraderini Delfi kehanetinin cevabını saptırmakla eleştirdiğinde. Ve Kreon da tanıklar aracılığıyla hakikati ortaya çıkarmaya çalışmadan, öyleyse yemin edelim, ben sana karşı hiçbir komplo yapmadığıma yemin edeceğim dediğinde. Bu, İokaste'nin huzurunda söylenir. O da oyunu, oyunun kurala uymasının sorumlusu gibi kabul eder. Kreon, savaşçılar arasındaki eski itilaf formülüne göre Oidipus'a cevap verir. Sofokles, AGE 642-648 sayfa 164. İkinci olarak şunu söyleyebiliriz ki, piyesin bütününde bu meydan okuma ve sınama sistemini bulmaktayız. Oidipus, Tebai'deki vebanın leke ve cinayet yüzünden tanrıların lanetine bağlı olduğunu öğrendiğinde, bu suçu işlemiş olan kişiyi sürgün etmeye karar verir. Doğal olarak suçu işleyenin kendisi olduğunu bilmemektedir. Böylece kendi yemini tarafından içerimlenmiş olur. Tıpkı arkaik savaşçılar arasındaki rekabet sırasında rakiplerin birbirlerini vaat ve lanet yeminlerine dahil etmeleri gibi. Eski geleneğin bu kalıntıları piyes boyunca birkaç kez yeniden ortaya çıkar. Fakat hakikatte bütün Oidipus trajedisi tamamen farklı bir mekanizmaya dayanmaktadır. Benim göstermek istediğim şey hakikatin ortaya çıkarılmasının bu mekanizmasıdır. Bana öyle geliyor ki bu hakikat mekanizması başlangıçta yarılar yasası diye adlandırabileceğimiz bir yasaya, bir tür saf biçime göre işler. Oidipus'ta hakikatin keşfi düzeltilen ve birbirinin içine geçen yarılardan doğar. Oidipus, Delfi tanrısı Kral Apollon'a danışmaya gönderilir. Apollon'un cevabı ayrıntılı incelediğimizde iki kısımda verilir. Apollon ülke lekelenmiştir diye söze başlar. Bu ilk cevapta bir anlamda bir yarı eksiktir. Bir leke vardır. Fakat lekeleyen kimdir veya kim lekelenmiştir? Sonuç olarak ikinci bir soru sormak gerekir. Ve Oidipus lekenin kimden kaynaklandığını sorarak Kreon'u ikinci bir cevap vermeye zorlar. İkinci yarı ortaya çıkar. Lekeye neden olan bir cinayettir. Fakat kim bir cinayetten bahsederse iki şeyden söz eder. Kimin katlettiğini ve kimin katledildiğini söyler. Apollon'a sorulur. Kim katledildi? Cevap, Laios, eski kral. Sorulur, kim katletti? O anda kral Apollon cevap vermeyi reddeder ve Oidipus'un dediği gibi hakikat tanrılardan zorla alınamaz. Dolayısıyla bir yarı eksik kalır. Lekeye tekabül eden cinayetin yarısıdır. Cinayete birinci yarı tekabül eder, katledilen. Fakat ikinci yarı eksiktir, katilin adı. Katilin adını öğrenmek için bir şeye, birine başvurmak gerekecektir. Çünkü tanrıların istenci zorlanamaz. Bu öteki, Apollon'un ikizi, insan ikizi, ölümlü gölgesi, kahin Tiresias'tır. O da Apollon gibi kutsal biridir. Tiresias, kutsal kahindir. Apollon'a çok yakındır, ona da kral denir. Fakat o ölümlüdür, oysaki Apollon ölümsüzdür. Ve Tiresias özellikle kördür, gecenin içindedir. Oysaki Apollon, güneş tanrısıdır. O, ilahi hakikatin gölgedeki yarısıdır. Işık tanrının karanlık içinde, dünyanın yüzeyine yansıttığı ikizdir. Sorgulanacak olan bu yarıdır. Ve Tiresias, Oidipus'a, Laios'u sen öldürdün diye cevap verir. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Oidipus'un ikinci sahnesinden itibaren her şey söylenmiş ve temsil edilmiştir. Hakikate sahibiz çünkü bir yandan Apollon'un cevaplarının oluşturduğu bütün tarafından, diğer yandan da Tiresias'ın cevabı tarafından Oidipus işaret edilmiştir. Yarılar oyunu tamamdır. Leke, cinayet, kim öldürüldü, kim öldürdü. Her şey elimizde. Fakat çok özel kehanet, öngörü, yönerge biçimi altında. Kahin Tiresias, Oidipus'a tam olarak sen öldürdün demiyor. Öldüreni sürgün etmeye söz verdin, dileğini gerçekleştirmeni ve kendini kovmanı emrediyorum sana diyor. Aynı şekilde Apollon'da tam olarak leke var, site bu yüzden vebaya uğradı dememişti. Apollon, vebanın sona ermesini istiyorsanız lekeyi temizlemeniz gerekir demişti. Bütün bunlar gelecek zaman, yönerge, tahmin biçimi altında söylenmiştir. Şimdiki zamanın fiiliyatına gönderme yapan hiçbir şey yok. Hiçbir şey parmakla gösterilmiyor. Bütün hakikat ortadadır. Fakat hem vahyin hem de kehanetin özelliği olan yönergeci ve kehanetçi biçim altında. Bir anlamda tam, eksiksiz olan her şeyin söylendiği bu hakikatte yine de şimdiki zaman, fiili durum, birinin işaret edilmesi boyutu olan bir şey eksiktir. Gerçekten meydana gelmiş olan şeyin tanıklığı eksiktir. İlginç bir şekilde tüm bu eski hikaye kahin ve tanrı tarafından gelecek zaman biçimi altında formüle edilmiştir. Şimdiki zamana ve geçmişin tanıklığına ihtiyacımız vardır. Gerçekten olmuş olan şeyin şimdiki zamanki tanıklığı. Bu yönergenin ve bu öngörünün bu geçmiş ve şimdiki ikinci yarısı piyesin geri kalanı tarafından verilir. Bu ikinci yarıda garip bir yarılar oyunuyla verilmiştir. Önce Laios'u kimin öldürdüğünü ortaya çıkarmak gerekir. Bu piyesin akışı içinde iki tanıklığın bir araya getirilmesi yoluyla elde edilir. Birincisi, İokaste tarafından kendiliğinden ve dalgınlıkla verilir. Şöyle der İokaste, "Görüyorsun Oidipus, kahinin söylediğinin tersine Laios'u öldüren sen değilsin." Bunun en iyi kanıtı Laios'un üç yol ağzında birden fazla kişi tarafından öldürülmüş olmasıdır. Bu tanıkla Oidipus'un endişeyle neredeyse kesinlikle cevap verir. Üç yol ağzında bir adamı öldürmek, bu tam da benim yaptığım şey. Tebaiye gelirken üç yol ağzında birini öldürdüğümü hatırlıyorum. Böylece birbirini tamamlayan bu iki yarının oyunuyla İokaste'nin belleği ve Oidipus'un belleği hemen hemen tam bu hakikati Laios'un öldürülmesi üzerine hakikati elde ederiz. Hemen hemen tam. Çünkü hala küçük bir bölüm eksiktir. Bir kişi tarafından mı, birden çok kişi tarafından mı öldürüldüğünü bilme sorunu. Ki bu piyeste çözümlenmez. Fakat bu Oidipus hikayesinin sadece yarısıdır. Çünkü Oidipus sadece Kral Laios'u öldüren kimse değildir. Aynı zamanda öz babasını öldürmüş olan ve onu öldürdükten sonra kendi annesiyle evlenmiş olan kimsedir. Hikayenin bu ikinci yarısı, İokaste ve Oidipus'un tanıklıkları bir araya getirildikten sonra da hala eksiktir. Eksik olan şey tam da onlara bir tür umut veren şeydir. Çünkü Tanrı, Laios'un herhangi bir kişi tarafından değil, kendi oğlu tarafından öldürüleceğini öngörmüştür. Sonuç olarak Oidipus'un, Laios'un oğlu olduğu kanıtlanmadığı sürece gerçekleşmeyecektir. Bu ikinci yarı, piyesin son bölümünde iki farklı tanıklığın bir araya gelmesiyle öngörünün bütününün yerine gelmesi için gereklidir. Biri, Oidipus'a Polibos'un öldüğünü haber vermek için Korintos'tan gelen kölenin tanıklığıdır. Babasının ölümüne ağlamayan Oidipus, fakat öngörünün söylediğinin tersine en azından onu ben öldürmedim diyerek sevinir. Ve köle cevap verir. Polibos senin baban değildi. Böylece karşımızda yeni bir öğe vardır. Oidipus, Polibos'un oğlu değildir. Son köle bu sırada müdahale eder. O, dramdan sonra kaçmış olandır. Kitero'nun derinliklerine sığınmış olandır. Hakikati kendi kulübesinde saklamış olandır. Koyun çobanıdır. Olup biten üzerine sorgulanmak için çağrılmıştır. Ve şöyle der. Gerçekten de geçmişte bu haberciye İokaste'nin sarayından gelen ve onun oğlu olduğunu duyduğum bir çocuğu verdim. Nihai kesinliğin hala eksik olduğunu görüyoruz. Çünkü çocuğu köleye kendisinin verdiğine tanıklık etmek için İokaste orada değildir. Fakat bu küçük güçlük hariç şimdi döngü tamamlanmıştır. Oidipus'un, Laios'un ve İokaste'nin oğlu olduğunu, Polibos'a verildiğini ve Polibos'un oğlu olduğunu zannederek ve kehanetten kaçmak için vatanı olduğunu bilmediği Tebai'ye dönerken, üç yol ağzında gerçek babası Kral Laios'u öldürdüğünü biliyoruz. Daire kapanır. Birbirine eklenen bir dizi yarının iç içe geçmesiyle kapanır. Hem sürgün hem de kehanetten kaçan, kehanet dolayısıyla sürgün çocuğun tüm bu uzun ve karmaşık hikayesi sanki ikiye bölünmüştür. Ve daha sonra her parça yeniden ikiye bölünmüştür. Ve tüm bu parçalar farklı ellerde bölüştürülmüştür. Bütün bu yarıların ve yarıların yarılarının birbirine eklenmesi, uyum sağlaması, iç içe girmesi ve hikayenin bütünlüklü profilini yeniden oluşturması için Tanrı ile kahinin, İokaste ile Oidipus'un, Korintos kölesi ile Kiteron kölesinin bu birliği gerekmiştir.